27 Nisan 1930 Ankara. Ankara'da Türk Ocakları'nın 6. kurultayı toplanacaktı. Çalışmaları Gazi'de izlemeye gelecekti. Yeni mebus Abdülhakamit ve eşi Lucien de davetliydi. Lucien, seneler önce evlerini kiralamak niyetiyle geldiğinde bir kez tanışıp hayran kaldığı büyük kahramanla bu sefer bambaşka bir ortamda karşılaşacağı için heyecan içindeydi. Kurultayı izlediler, Türk Ocağı'nın Genel Başkanı Hamdullah Süpi'nin konuşmasını dinlediler. Törenden sonra Gazi, Hamit ve Lucien'i sohbete çağırdı. Şair, eşini Cumhurreisine gururla takdim etti. Lucien, heyecandan titreyerek sıktı Mustafa Kemal Paşa'nın elini. İçki servisi ve diğer davetlilerin de katılımıyla sohbet genişledi. Hamit, iki hafta evvel Darülbedai sanatkarlarının Çiftlik'te Gazi tarafından ağırlandıklarını işitmişti. Gazi orada elini öpmek isteyen tiyatro oyuncularına müsaade etmemiş, "Biz hepimiz mebus olabiliriz, vekil olabiliriz, hatta reisi cumhur olabiliriz ama sanatkar olamayız. Böyle olunca sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür," demişti. Hamit, bu yüce gönüllülükten ötürü Gazi'ye takdir ve şükranlarını sundu. Sonra kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni belediye kanunundan açıldı söz. Afet Hanım, Türkiye'de kadın haklarının Avrupa'ya nispetle nasıl büyük ilerleme kaydettiğini anlattı. Gazi, Türk kadınlarının kültürünün yükseltilmesi, onlara erkeklerle eşit haklar tanınması konusunda daha çok çalışılması gerektiğini söyledi. Tam bu noktada Hamit lafa girdi. Diğer davetli eşlerinin yanında Lucien'i göstererek, "Efendimiz," dedi, "Lucien cariyeniz bu bakımdan Türk kadınlığının mükemmel bir örneğidir. Bu çeşit mevzularda kendisinden çok faydalanılabilir." Eşiyle iftihar ediyor, Gazi'nin de Türklüğe gönül vermiş bu özel kadını takdir etmesini bekliyordu. O arada, "Var mıdır Türkler arasında böyle hanım?" sözünü de ağzından kaçırdı. Hamid'in, ecnebi eşini yüceltmek için Türk kadınını aşağılaması, Gazi'nin affetmeyeceği bir hataydı. O ana kadar büyük bir incelikle davetlilere iltifatlar etmişken, son işittikleri karşısında birdenbire gözleri şimşeklendi. Onu yakından tanıyanlar kopacak fırtınanın habercisi olan serinliği hissettiler. Cumhurreisi, kızdığında lafa girerken kullandığı hitapla Hamid'e, "Beyefendi," diye seslendi. "Estağfurullah Gazi Hazretleri, bana beyefendi demeyiniz," dedi Hamid. "Ya ne diyeyim?" "Sadece adam deyiniz." "İşte onu diyemediğim için beyefendi diyorum ya." Hava buz kesti. Herkes sustu. Tabiat gazap kussa ancak böyle bir hayret ve bozguna yol açardı. Ama bitmemişti. Gazi Lucien'i göstererek, "Bu mu Türk kadınlığının timsali olan kadın?" diye gürledi. "Bu hanım asla Türk kadınlığına örnek olamaz." Lucien ne olduğunu anlamaya çalışan bir şaşkınlıkla baka kalırken, Hamit ezik ve bitik bir halde koltuğuna yığıldı. Durumun vahametini fark eden Hamdullah Supi hemen şairin koluna girdi, onu bitişikteki odaya taşıdı. Senelerce sabırla inşa ettiği kainat başına çökmüştü. Gazi'nin gözüne girmek niyetiyle eşini vitrine koymuş, ancak Lucien'e atılan taş onu devirip Hamid'i en hassas yerinden, yüreğinden vurmuştu. Yeniden ayağa kalkması zor oldu. Birer harabe halinde Türk Ocağı binasından ayrılırken bu öfkenin sebebini çözmeye çalıştılar. Hamit ki meclise sık gelmediği hatırlatıldığında, Millet Meclisi'nin eleştirisiz celselerine Gazi'nin her şey konuşulan sofralarını tercih ederim demişti. Şimdi huzurda ağır bir eleştirinin hedefi oluyordu. Onca iltifat şiiri, bunca güzellemenin ardından küçük düşüren bu muamele neden olabilirdi? Gazi, daha 5 sene evvel köşkünde ağırlayıp şairane dehasını övdüğü şairi ve eşini neden herkesin içinde küçük düşürmüştü? Cariyeniz takdiminin yepyeni haklarla donattığı yeni kadına hiç yaraşmamasından mı? Lucien'in İstanbul'daki gönül maceralarına dair dedikoduların kızgınlığından mı? Yeni bir toplum hamlesinde 4 sene evvel kabul edilen medeni kanun, çiftlere nikah mecburiyeti getirdiği halde onlar nikahsız yaşadığı için mi? Belki hepsi birden. Bastıkları toprağın zelzele yemiş gibi topuklarının altında sarsılışını hissederek ayrıldılar başkentten. İstanbul'a dönüşte ilk yapacakları iş, medeni nikah için resmi makamlara müracaat etmek olacaktı. 31 Temmuz 1930 İstanbul. 31 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haber, Abdülhak Hamit Bey, Lüsyen Hanım'la evleniyor başlığını taşıyordu. Gazetenin muhabiri, Üstad ile eşini Çamlıca'daki köşklerinde ziyaret etmiş ve günlerdir İstanbul'da dolaşan haberin aslı olup olmadığını sormuştu. Habere göre Hamit, "Bu da nereden çıktı? Biz senelerden beri evliyiz." demişti. Halbuki değillerdi. Muhtemelen Gazi'nin azarlamasından sonra medeni kanun gereği ve Hamid'in mirasına dair muameleyi kolaylaştırmak için ikinci kez nikaha ihtiyaç duymuşlardı. Şair-i Azam'dan haberi doğrulatamayan muhabir, Lüsyen Hanım'a yönelmiş ve şu cevabı almıştı. 1912 senesinde Brüksel'de başlayan dostluğumuz, bugün bu saate kadar hemen aynı şekilde devam etti. Ruhlarımız yek diğerini sevdi. Kalplerimiz birbirimiz için her gün biraz daha samimiyetle çarpıyor. Şimdi, uzun senelerin bize bahşettiği bir hakla, adet yerini bulsun diye, belediyeye her hususta beraber olduğumuzu kaydettirdik. Bu bizim en tabii hakkımız değil mi? Gazetenin ertesi günkü birinci sayfasında, Hamit ve Lüsyen'in nikah masasında, ellerini açmış dua eden nikah memuru karşısında resmeden bir karikatür yayınlandı. Altında, Abdülhak Hamid'in bir sözü vardı. Rüya değil bu, aynı ile vakı. Birbirleriyle üçüncü evlenişleriydi bu. Biri Londra'da, ikincisi İstanbul'da Fuat Paşa Türbesi'nde ve şimdi yine İstanbul'da nikah dairesinde. Hamit altıncı evliliğini üçüncü kez Lüsyen'le yapıyordu. Lüsyen dördüncüsünü üçüncü kez Hamit'le. Çok değil, bir ay sonra 8 Ağustos Cuma günü Deniz Yolları İdaresi'nin büyük otelde verdiği baloya davet edildiler. Balonun şeref konuğu Gazi Hazretleri'ydi. Davet, öfkenin dindiğine işaretti. Yeniden buluştular. Cumhurreisi, bir ay evvelki Türk kadını tartışması hiç yaşanmamış gibi sıcak ve samimi davrandı. Müzik başladı, Gazi Lüsyen'i dansa kaldırdı. Bu dans, adeta gecikmiş bir nikahın hediyesiydi. Uçuşan ayak parmaklarıyla diğer davetlilerin kıskanan bakışları altında son buluşmanın kötü hatırasını sildiler. 18 yaşındayken Türk sefirine tutulup, onun peşinden hiç bilmediği bir diyara yerleşen güzel Valon kızı, şimdi vatan bildiği ülkenin cumhurreisinin kollarında dans ediyordu. Gazi'nin hiddetiyle bir batağa saplanmış gibi görünen yolları, şimdi Gazi'nin affıyla yeniden çiçeklenmişti. Zaten müşterek hayatları da böyle medcezirlerden ibaret değil miydi?
Müşterek hayatımız birçok çelişki unsurlardan oluşmuştur. Uzun ve sabır isteyen gayretler sayesinde bir neticeye vardık. Birbirimizi anlamak neticesine. Bu suretle her birimizin yetenek ve kusurlarımızın birbirine uyumu ve belki bunların iç içe geçmesidir ki esaslı faziletlerimizdir. Bu suretle her birimizin yetenek ve kusurlarımızın birbirine uyumu ve belki bunların iç içe geçmesidir ki esaslı faziletlerimizdir. Birlikte hülyalarımızın arkasından koşmak bir tür silah arkadaşlığı sayılır. Hepimiz bu arkadaşlığın kıymetini biliriz. Bunca yıl bazen çiçekli ve ekseriye inişli yokuşlu dar yollarda yürüyüş, yorucu parkurlar, acıklı ayrılıklar, ümitsiz teşebbüsler, mesut günler. Bütün bunlar çöle serpilmiş vahalar ve seraplar gibi hayatımıza serpilmiştir. Yavaş yavaş aramızdaki muhabbet abidesi, harabelerin üzerinde yükseldi. Sebatla, heyecan ve aşkla taşlarını teker teker koyarak evimizi yaptık. Mucize kabiliğinden tekrar kurulan bu çatının altında, Abdülhak Hamid, bu ideale susamış adam, her zaman kendisini meşgul etmiş olan meseleleri, eşyanın büyük sırrını tekrar ele almaktan ve tahlil etmekten zevk duyduğu eserler serisini yazıyor. Cünun-u aşk, yabancı dostlar, İlhan, Turhan, tayflar geçti, ruhlar, arziler. O bir muazzam kanat darbesiyle yükseliyor, biz de onunla beraber erişilmesi neredeyse imkansız irtifalarla süzülüyoruz. Onunla beraber bu toprağa mensup olmayan ışıkların parladığı korkunç sema kademeleri arasında dolaşıyoruz. Onunla beraber derinliklerinden ilahi namelerin yükseldiği, geniş ağızlı uçurumun üzerine başımız dönecek derecede eğiliyoruz. Karanlıklarda parlayan bu ışıkların muammengiz manzarası karşısında kamaşmış gözlerimizi tekrar kapıyoruz.
1931 İstanbul. Fırtınalarla boğuşarak açtıkları bir okyanustan nihayet bir sükût limanına varmışlardı. Yara bere içinde bitap, harap lakin yine el eleydiler. Yaşadıkları kasırgadan geriye birbirlerine yazıp meçhul bir istikbalinin koynuna bıraktıkları mektuplar kalmıştı. Hamid'e göre bu mektuplar kazazede bir bağlılık macerasının destanlarıydı. Sevda yeliyle şişen pusulasız yelkenlilerinin seyir defteri. Vardıkları sahilde sular önce durulup sonra çekildiğinde birbirlerine yolladıkları o mektupları gömüldükleri yerlerden birer birer çıkarıp değiş tokuş ettiler. Yeniden okudular. Satırları harlayan hasretten elleri yandı. Kırık bir pusulada tek satırlık bir not. Vedalaşmanın ardından ilk limandan çekilmiş bir telgraf. Ayrıyken hiç tat vermeyen bir şehri paylaşma isteğiyle yollanmış bir kartpostal. Veya buram buram vuslat özlemi kokan uzun mektuplar, birlikteyken susup uzakken mütemadiyen ağlayan satırlar. Ne olacaktı şimdi bunlar? Şair-i Azam yeniden okuyunca mektuplardaki ebedi hasreti ve edebi lezzeti yeniden keşfetti. Kendi yazdıklarını değil ama kendisine yazılanları orijinal halleriyle Fransızca olarak yayımlamayı teklif etti. İtiraz etti Lucien. Bu kadar özel ve şahsi evrak nasıl yayınlanabilirdi? Benim özel hayatım yok dedi Hamit. Senin de. Bizim böyle hayatımız olamaz. Meydanda yaşamaya mahkumuz. Evimiz bir camdan evdir. Böyle olunca da herkesin bizi aslımızdaki gibi bilmesi, tanıması daha iyi. İnsanlar bizi anlamaz veya tasvip etmezse zararı onlara yahut bize. Madem ki bizi kuşatan duvarlar şeffaf, bu şeffaflık bari buğulanmasın. İstesek de istemesek de vaziyetimiz bu. Bunların yayınlanması için bekleyebiliriz dedi Lucien. Neyi beklemeli diye sordu Hamit. Kekeledi Lucien, emin değildi. Bilmem, değil mi demek istiyorum ki. Kelimelerden korkma kızım. Sonrasını düşünüyorsun. Belirsiz bir zamanı. Kendin için bile olsa. Kaçamakları bırakalım. Neden korkuyorsun şimdi? Zehirli veya ucuz söylentilerden dedi Lucien. Ne yapsan onların önüne geçemezsin. İt yürür, kervan yürür. İş bir kere insanları ve hadiseleri olduğu gibi kabul etmektedir. Kimi göklere çıkaracak, kimi yerin dibine batıracak tabii. Olan biteni yerimizden ibretle seyrederiz. Biz diyorum, iyi anlıyorsun ya, bu mektuplar yayımlandığı zaman yalnız olmamak lazım. Bu son ihtarda bir veda iması vardı. Anlamamış gibi sordu Lucien. Yalnız mı? Sus, kederli ve ızdıraplı şeylerden bahsetmeyelim, dedi Hamit. Yok edelim şu mektupları ne olur, en kestirmesi bu, dedi Lucien. Katiyen, hakkımda mevcut olacak vesikaların en güzelleri bu mektuplardır. Bunların her biri, en kısası bile doğru ve ayrıntılı bir hamitnamedir. Evet ama mal benim diye tebessüm etti Lucien, itiraz etti Hamit. Muhatapları ben olduğuma göre benimdir de. Daha beklesek? Çok vaktim yok Lucien. Aman susun. Sevdiğinin kollarına atıldı Lucien. Biraz ağlaştılar. Hamit, müşfik ellerini ağlayan kadının saçlarında gezdirirken, gamlanma dedi. Bizi bundan sonra hiçbir şey katiyen ayıramaz. Kaderimizdeki yegane ızdırap ayrılıktı. Lütfundan dolayı Allah'a şükredelim. Artık hiç ayrılmayacağız. Ne bu dünyada, ne öbür dünyada. Üst tarafın ne önemi var? Lucien o andan itibaren mektupları yayıma hazırlamaya girişti. Gün be gün göz nuru dökerek, acı çekerek, özenip bezenerek büyüttüğü kızını görücüye hazırlar gibiydi. Okuduğu her satırda yazdığı seneye ve yere gidiyor, o devri yeniden yaşıyordu. Hamid'in tabiriyle camdan bir eve taşınmanın güçlüğü ortadaydı. Ters çıkarılmış bir kazığı boynundan tutup çevirir gibi yüreğini çırılçıplak ortaya serecekti. Arada yazdıklarından utansa da çıkarmaya kıyamıyor, O satırları yazan kendi gençliğini hayretle inceliyor, hasret içinde çırpınan, derdini, sevgisini şimdi sararmış ak kağıtlara kazıyan o küçük kıza, olgunluğun getirdiği bir hoşgörüyle gülümsüyor, acıyor ama her seferinde cesaretine şapka çıkarıyordu. Abdülhak Hamid'e Mektuplar kitabı, 7 senede yazılmış 175 mektupla Fransızca olarak baskıya hazır olduğunda Hamid kitabı himayesine aldı ve okurlarına bizzat takdim etmek için bir ön söz yazdı.
Bu mektuplar içerdikleri duyguların birliği bakımından gün doğumunun gün batımıyla yakınlaşması gibidir. Bu mektuplar bir hasretten bir hasrete, bir ayrılıktan bir gurbete sesleniştir. Bir ruhtan bir ruha, sevgi dolu bir yürekten yaralı bir yüreğe hem sesleniş hem cevaptır. Kazaya uğramış bir bağlılık macerasının menkıbelerini anlatırlar. Bu mektupların her biri yumuşak ve nazik bir feryat, bir ayrılık ve özlem çığlığı, bir istikbal vaadi, incelikli ve şefkatli bir müjde, bana dair bir vefa destanı, kısacası bu mektupların her biri, en kısası bile meşru ve ayrıntılı bir hamidnamedir. Maddi ve manevi güzellikleri kişiliğinde toplamış olan, az bulunur bir zeka, yine o bir oluş sebebiyle, ürkek bir faniye yaslanmış idi. Seneler geçmiş olmalı aradan, bu tahayyül hep onların eseri. Bir zamanlar bir eserimde böyle devirlerden şikayet eden ben, şimdi görmüş oluyorum ki aramızdan geçen 7 ayrılık senesi, sonsuzluktan yansıyor gibi görünen sevgimizde hiçbir değişme yaratamamıştır. Sanki ayrılık dakikaları uzadıkça kavuşma seneleri kısalmıştı. Yaşlılıkla gençliğin bu olağanüstü uyumu, iki ruh halinin evlenmesi diye nitelendirilebilir. Bir tarafta hiç maddi çıkar yokken, diğer tarafta türlü maddi çıkarlar bulunurken, bu genç soyluluk sahibesinin çıkarsız tarafı olan bağlılığında gösterdiği özverili sebat, takdir edilecek bir şaşkınlıkla yorumlanır. Bu mektupların edebi değerine gelince, üslubunun incelik ve temizliği ve ifadesinin samimi ve kişilikte oluşu noktasından az bulunur şeyler sayılmaya uygundur. Zaten Balzac'ın dediği gibi, bir büyük tutku bir şaheser kadar az bulunur. Beni anlayan onunla, onu anlayan ben olmak. İşte bizi birbirimize bağlayan ilk sebep. Abdülhak Hamid.
1932 İstanbul. Abdülhak Hamid'e mektuplar 1932 senesinde Lucien Abdülhak Hamid imzasıyla yayımlandı. Kitabın kapağında Ovidius'un Latince bir cümlesi vardı. Lucien'in sıla hasretiyle boyun bükerek resmedilmiş portresinin üzerine Hamid'in iliştirdiği cümleydi bu. Sensiz de, seninle de yaşanmaz. Bu yalın cümlede, sevilene duyulan sonsuz aşkla, ona tahammül güçlüğünü ilan cesareti bir aradaydı. Kitapta Hamid'in cevabi mektupları yoktu. Sadece o uzun ayrılık senelerinde Lucien'in gönderdikleri. Hamid, camdan evin kendine ait odasındaki kepenkleri indirmişti. Kitabın çıkmasıyla Lucien ve Hamid, haklarında senelerdir devam edip giden söylentiye kalbi satırlarla cevap vermiş oldular. İlişkileri kendi üzerlerine tuttukları bir ışıkla aydınlandı. Kitap edebiyat aleminde ilgi uyandırdı. Lucien hakkında iltifatkar yazılar kaleme alındı. Cenap Şahabettin, edebiyatımızın hakanı Hamid'in bir yabancı diyar tazesine bağlanışının nasıl bazı kıskançların yüreğini burktuğunu hatırlatıyor, o kıskanç hizbi, o zaman Hamid'den ayırmayı başardıkları bu yıkık kadının önünde, şimdi baş keserek özür dilemeye davet ediyordu. Şu satırları yazdı. O ne kadar şakrak, uyanık ve kıvrak üslup. ve ölçüye uymayı ne kadar unutmayan veya sayfa hakkını vermekte nasıl hiç sendelemeyen bir isabeti var. Ve hiçbir zaman ahenge hürmetlerini ihmal etmeksizin cümleler ne şaşılacak bir maharetle, şimdi bir feryat, ötede bir inilti, biraz sonra sakin bir hikaye ve nihayet dudakları bükerek bir zorba gülüşü oluyor. Zeki ve ince muharrir, hiçbir zaman boş boğazlığa düşmeksizin sık sık sevgili Hamidi'nin hayatından bir katmer kaldırmayı veya ruhunu örten perdenin bir ucunu aralamayı ihmal etmiyor. Bu yarım ifşaatından dolayı edebiyat tarihimizin Lucien Hanımefendi'ye şükran duyması lazım gelecektir. Cenab-ı Şahabettin de cevapların kitapta mektuplarla yan yana bulunmayışına esef ediyor. Şimdiki haliyle yarısı meçhulümüz kalan bu münasebet bize telefonun yalnız bir ucundan dinlediğimiz bir muhabbet gibi geliyor diyordu. Sami Paşazade Sezai ise Lucien'in mektuplarını bir kalbin tarihi diye tasvir ediyor ve ekliyordu. Tarihin her sayfası bir olmaz. Bir sayfası zaferler, galibiyetler, diğeri mücadeleler, haksız kazalar, haklı hadiseler, inkılaplarla dolu. Ah bu mektuplar! Bu mektuplar hem zalim hem mazlum, hem masum hem mesul. Bunları yazarken yazar, ölçüyü ve ahengini bozmayarak büyük bir itaat ve tabiyetle ruhunu dinliyor. Denilebilir ki bu mektupların birçoğunu yazan parmaklar değil, ruhun kendisi. Onun için bu yazılar ulviyetinden, güzelliğinden bir şey esirgememiş. Lucien Hanım kendi gibi güzel, kadınlığa mahsus, nazik, müessir, dokunduğu yeri yakar edebiyatıyla ve seven kalbiyle ve bir deha tarafından sevilen maddi ve manevi yetenekleriyle edebiyat tarihine Dante Beatrice ve Goethe Stein gibi bir Abdülhakamit Lucien ilave etti.